الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Kıymetli kardeşlerim, yeniden sizlerle buluşmayı nasip eden Rabbime hamd ederek başlamak istiyorum. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerini yeryüzünde fetihler gerçekleştirsinler diye gönderdi. Hiçbir peygamber sadece Allah'ın varlığını anlatmak üzere gönderilmedi. Hiçbir peygamber sadece ibadeti ve ahlakı öğretmek üzere gönderilmedi. Bütün peygamberler Allah'tan başka ilahın olmadığını ve yeryüzünün her köşesinde onun dediğinin olması gerektiğini anlatmak üzere gönderildiler. Sonraları insanlar peygamberlerin mesajlarını değiştirdiler. Onların mesajlarını sadece Allah'a imana, ibadete ve ahlaka dönüştürdüler. Allah Azze ve Celle ise bütün kitaplarında, yalnızca Kur'an'da değil, İncil'lere baksanız aynısını göreceksiniz. Kur'an'a da baksanız aynısını göreceksiniz. Allah Azze ve Celle kitabını ve peygamberini yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirmek üzere, fetihler gerçekleştirmek üzere gönderdi. Kur'an Fetih suresinde buyurur: "Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hak." O Allah Resulünü hidayet ile gönderdi ve hak din ile gönderdi. Neden gönderdi Allah? لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Bütün dinlere galip gelsin diye. Dinin, peygamberin ve kitabın gönderilişinin sebebini bizzat kitabın kendisi açıklıyor. Bütün dinlere galip gelmek için Allah Azze ve Celle'nin dini dışında yeryüzünde ne kadar din var ise, ne kadar ideoloji varsa, ama kutsal bir kaynağa dayanan, bozulmuş olan, muharref olan ehli kitabın dinleri gibi, ama bir kutsal kaynağa dayanmayan, ideolojilere dayanan dinler gibi, bütün bunlara, hepsine üstün gelsin diye Allah peygamberini hidayet ile, kitap ile gönderdi. Dinin gönderiliş gayesi bütün dinlere galip gelmek. Sadece Kur'an bunu söylemiyor. Matta İncil'ine baksanız orada da göreceksiniz. Matta İncil'inde de Hazreti İsa aleyhisselam son peygamberin dünyaya galip gelmek üzere gönderileceğini ifade eder. Hazreti İsa aleyhisselam, Hazreti Yahya aleyhisselam, gerek Matta'da, gerek Markos'ta, gerek Luka'da ve gerekse Yuhanna İncil'lerinde. Yuhanna İncil'inde der ki mesela, dünyanın reisi geliyor. Yakında dünyanın reisi olacak olan ahir zaman peygamberi geliyor. Mesela Matta İncil'inde, Markos'ta Allah, bağın sahibi olan Allah, Yakında o bağı alacak ve başkalarına verecek. Meyvelerini yetiştirecek olan bir millete verecek. Yani siz layık değilsiniz ey ümmetim. Ey İsrailoğulları, siz bu emaneti taşımaya layık olmadığınızdan dolayı Allah sizden alacak ve onun meyvelerini yetiştirecek olan, o bağın meyvelerini yetiştirecek olan bir millete verecek. Tohum küçüktür ama o tohum büyüyecek ve büyük ağaç olacak. Bunlar hep İncil'in ifadeleri. Hazreti İsa Aleyhisselam Matta İncil'inde der ki: Ey Rabbim, gökyüzünde senin dediğin olduğu gibi yeryüzünde de senin dediğin olsun. Gökyüzünde senin hakimiyetin olduğu gibi yeryüzünde de sen hakim olasın. Hazreti İsa'nın getirdiğini bozdular ve laikleştirdiler. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın anlatmış olduğu Allah sadece göklere hükmeden bir Allah değil, yeryüzüne de hükmeden bir Allah idi. Öyle söylüyordu: Ey Rabbim, göklerde senin dediğin olduğu gibi yeryüzünde de dünyada da senin dediğin olsun. Yıldızlara senin emrin geçtiği gibi insanlar üzerinde de senin emrin gerçekleşsin. Başkalarının değil, insanların dediği değil, senin dediğin olsun. Bunlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mesajını gösteriyordu. Hazreti İsa Aleyhisselam demek ki sadece ibadeti ve ahlakı ve Allah'ın birliğini anlatmak üzere gönderilmedi. Bütün peygamberler hepsi aynı dava için gönderildiler. Yeryüzünde güç ve kuvvet sahibi olacaklardı. Fakat insanlar layık olmadılar. O peygamberlerin bir kısmını desteklemediler. Allah Azze ve Celle o zaman onlara vermedi o gücü, kuvveti. O şerefi onlara vermedi. Çünkü onlar peygamberlerini desteklemediler. Peygamberleriyle birlikte olmadılar. Yeryüzünde Allah'ın dediği olsun diyen peygamberleriyle beraber mücadeleye katılmadılar. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onlara vermedi o şerefi. Ve Barnabas İncil'inde de der ki, Hristiyanların kabul etmediği Barnabas İncil'inde şirki reddeden ve Hazreti Muhammed'in ahir zaman peygamberi olarak gönderileceğini haber veren o Barnabas İncil'inde Hazreti İbrahim'i anlatan, sünneti anlatan ve tevhidi anlatan ve Hazreti Peygamber'in geleceğini haber veren, bu yüzden de Hristiyanların kabul etmediği o Barnabas İncil'inde birkaç asırdan beri yeni yeni dünyanın farkına vardığı, bir asır kadar evvel Oxford Üniversitesi tarafından İngilizce olarak yayınlanan o Barnabas İncil'inde der ki, o peygamber gelecek ve dinsizlerin üzerine güçle, kuvvetle gidecek. Güçle gidecek. O peygamber sadece öğüt vermeyecek. O peygamber aynı zamanda fetihler gerçekleştirecek. Çünkü bir din ki bütün dünyaya hakim olmak üzere gönderilmiş. Böyle bir dinin bütün dünyaya hakim olabilmesi sadece öğütle, nasihatla mümkün değildir. Bir din ki bütün dünyada Allah'ın dediği olsun diye gönderilmiş. Bir din ki bütün meselelerde inkılaplar yapmak üzere gönderilmiş. Bir din ki La ilahe illallah diyerek işe başlamış. Allah'tan başka bir ilahın olmadığını, Allah'tan başka bir otoritenin olmadığını, Allah'tan başkasına itaat edilmeyeceğini, bunu söyleyerek işe başlamış olan bir dinin bütün bunları sadece tebliğ ile gerçekleştirmesi mümkün değil. Çünkü yeryüzünde nice diktatör sistemler var. o diktatör sistemler, siz ne kadar doğru bir dava ortaya koyarsanız koyun onların işine gelmeyecek ve onlar o saltanatı kaybetmek istemeyecekler ve onlar kendi elleriyle o hükümranlığı vermeyeceklerdir. Onun için İslam'da taarruz cihadı da caiz oldu. Sadece savunma cihadı vardır diyenler Mekke'nin fethini nasıl açıklayacaklar? İslam'da taarruz yoktur diyenler İslam'daki cihat ile başkalarının saldırısını ve işgalini aynı zannettiklerinden dolayı İslam'ı saldırgan göstermemek için iyi bir niyetle bile olsa biraz da aşağılık kompleksiyle İslam'da yalnızca savunma vardır, taarruz yoktur diyenler Mekke'nin fethini nasıl açıklayacaklar? Biraz sonra da anlatacağım gibi Mekkeliler yerinde duruyorlardı. Hazreti Peygamber oraya gitti. Orayı fethetti. Demek ki İslam'da yalnızca savunma yok, taarruz da var. O zalim düzenlerin başındakiler o saltanatlarını terk etmeyeceklerdir. Siz ne kadar güzel şeyler söylerseniz söyleyin, onların işine gelmeyecektir. Onun için Allah Azze ve Celle peygamberlerini gönderirken bütün peygamberler aslında bir kavme gönderilmiş olsalar bile, bir kavme gönderilen peygamberler dahi orada Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirmek üzere gönderildiler. Hiçbirisi sadece öğüt vermek üzere gönderilmedi. İncil'de Hazreti Yahya Aleyhisselam'a sordular. Dediler ki sen ahir zaman peygamberi misin? O peygamber misin? O peygamber diye biliyorlardı ahir zaman peygamberini. Bir peygamber gelecek, bunu biliyorlardı. Onu o peygamber diye zikrediyorlardı. Sen o peygamber misin dediler. Hayır dedi. İlya mısın? Hayır dedi. Peki dediler sen o peygamber değilsen o zaman neden vaftiz yapıyorsun? Dedi ki ben suyla vaftiz yapıyorum. O peygamber geldiği zaman ateşle vaftiz edecek. O peygamber geldiği zaman cihad edecek. Hazreti İsa Aleyhisselam bunu haber veriyordu. O peygamber dinsizlerin üzerine güçle gidecek. Herkesin kafasında bir Allah ve bir peygamber anlayışı var. Yanlış bir Allah anlayışıyla iman etmiş olamayız. Yanlış bir peygamber anlayışıyla da, yanlış bir kitap anlayışıyla da iman etmiş olamayız. Allah'a iman, peygambere iman, iman da nasıl iman? Allah'a iman ama ne demek Allah'a iman? Peygambere iman ama nasıl bir şekilde iman? Kitaba iman ama nasıl bir kitaba iman? Kanun koymayan bir Allah'a inananlar Allah'a inanmamıştır. Kanun koymayan bir peygambere inanmayanlar peygambere inanmamıştır. Kanun koymayan bir kitaba inanmayanlar kitaba inanmamıştır. Çünkü bunlar kanun koydular. Allah da, Resulü de, kitabı da. Kanun koyan bir Allah, kitabıyla kanunlar vaaz eden bir Allah, gönderdiği peygamberiyle kanunlar koyan bir Allah ve yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın diyen bir Allah ve böyle bir kitap. Böyle inanırsan Allah'a inanmış olursun. Böyle inanırsan kitaba iman etmiş olursun. Yoksa sadece öğüt ver diyen bir kitaba inanıyorsan, bu kitap Kur'an değil. Sadece öğüt veren bir peygambere inanıyorsan o peygamber Hazreti Muhammed değil. İmam Ahmed'in müsnedinde geçen bir hadiste Allah Resulü buyuruyor. Ben rahmet peygamberiyim ve ben harp peygamberiyim. Bektaşi'nin hesabı nasıl ki ayetin bir kısmını söylemiş bir kısmını saklamış. Namaz kılmıyormuş. Neden namaz kılmıyorsun demişler. Demiş ki Allah kitabında namaza yaklaşmayın diyor. Nerede diyor demişler. Göstereyim demiş. Ya eyyühellezine amenu la takrabu salam. Ey müminler namaza yaklaşmayın. İşte burada söylüyor demiş. Ama ayetin devamında ve entum sukara buyuruyor. Sarhoş iken yaklaşmayın. Nasıl ki o kısmını kesmiş, işine gelen kısmını almışsa, aynı şekilde bu hadisin de birinci kısmını alıp ikinci kısmını almayanlar, bize cihadı unutturanlar, cihat etmeyen, sadece öğüt veren bir peygamber anlattılar. Yalnız rahmet peygamberi olarak anlattılar. Aynı halbuki peygamber ben rahmet peygamberiyim diyor. Evet. Öyledir. Rahmet peygamberidir elbette. Af peygamberidir. Çoklarını affetmiştir. Ama aynı zamanda harp peygamberidir. Çünkü yeryüzünde kendisine verilen vazifeyi gerçekleştirebilmesi buna bağlıdır. Yoksa o günün Bizans'ını, bugünün Amerika'sını, o günün İran'ını, bugünün Rusya'sını nasıl olacak da dize getireceksiniz ve o milletleri nasıl olacak da o diktatörlerden, o zalimlerden kurtaracaksınız ve onların özgürce kendi tercihlerini yapmalarına imkan sağlayacaksınız. Bu insanların özgürce tercih yapmaları gerekiyor. Başlarındaki diktatör sistemler müsaade etmiyor. Onları başka istikametlere sevk ediyor. Onları Rablerinden uzaklaştırıyor. Şeyatînel ins vel cin. İnsandan ve cinlerden olan şeytanlar insanları Rablerinden uzaklaştırıyorlar. O düzenler o insanları size teslim ederler mi? Ebu Cehiller, Ebu Lehebler size teslim ederler mi? İran'ın Kisra'ları, Bizans'ın kumandanları size teslim ederler mi? O insanların meseleyi anlaması için, onları anlatmanız için, tebliğ etmeniz için müsaade ederler mi? Etmezler. O yüzden İslam'da taarruz var. Fakat taarruz ile işgali birbirine karıştırmayalım. İslam'da savunma cihadı vardır. Taarruz yoktur diyenler bu noktayı karıştırıyorlar ve güya İslam'ı cici hale getirmeye çalışıyorlar. Güya onlar İslam'daki o cihadı hafifleterek, yumuşatarak herkesin hoşuna gidecek bir İslam meydana getireceklerini zannediyorlar. Amerika'nın işgali gibi eğer İslam'da taarruz vardır dersek Amerika'ya benzemiş oluruz diye düşünüyorlar. O yüzden İslam ile onlar birbirine benzemiş olmasın diye İslam'da savunma vardır, taarruz yoktur diyorlar. Halbuki İslam'da taarruz da vardır. Mekke'nin fethi bunu göstermektedir. İstanbul'un fethi nasıl gerçekleşmiştir? Hazreti Peygamber'den ta 1700'lere kadar yeryüzünde 1000 sene fetihler gerçekleştirdi Müslümanlar. Eğer sadece tebliğ ise Müslümanların vazifesi, taarruz yoksa o zaman şu üzerinde bulunduğunuz topraklar bundan 1000 sene evvel Bizans topraklarıydı. Buraya eğer Müslümanlar gelmeseydiler, buralarda fetihler gerçekleştirmeseydiler, bugün burada Müslümanlar var olur muydu? O zamanın düzenleri müsaade ederler miydi? Askeri bir orduyla gelmeden müsaade ederler miydi? Evet, Hazreti Peygamber rahmet peygamberidir. Ama Hazreti Peygamber'in savaşı da bir rahmettir. Çünkü diktatör sistemlerin devrilmesi ve insanların özgürleştirilmesi, onlar ile Allah arasındaki o engellerin kaldırılması, Kur'an'ın mesajını anlamaları önündeki engellerin kaldırılması lazımdı. Nasıl kaldırılacaktı bu engeller? Eğer harp peygamberi olmasaydı bu engelleri nasıl kaldırabilirdi? Kıymetli kardeşlerim, yanlış bir peygamber anlayışı veriyorlar. Müslümanlardaki cihat ruhunu öldürebilmek için sadece öğüt veren bir peygamber anlayışı veriyorlar. Sadece ibadeti ve ahlakı anlatan bir kitap anlayışı veriyorlar. Hazreti Peygamber bu görevle görevlendirilmişti. Fakat zulüm altında inliyordu. Morali çok bozuktu. Ne yapacağını bilemez bir vaziyette. Anlatıyordu ama insanlar kendisiyle alay ediyorlardı. Mekkelilerin yapmadığı zulüm kalmamıştı. Ve Allah Azze ve Celle o zor günlerinde yanında çok az Müslümanın yer aldığı, yalnız kaldığı o günlerde, akrabalarının bile kendisine her iftirayı attığı o günlerde Allah Azze ve Celle buyuruyordu ki ona: ey Resulüm, mâ vadda'ake rabbuke ve mâ kale. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Velel ahiretu hayrun leke minel ule. Gelecek günler senin için daha güzel olacak. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Razı oluncaya kadar sana verecek. Sen razı olana kadar sana verecek. Ey Resulüm, üzülme. Allah sana verecek çünkü seni yeryüzünde kumandan olarak gönderdi. Seni bir ümmet yapmak üzere ümmetin komutanı olarak gönderdi. Diğer peygamberler gibi, birçok peygamber gibi dünyada başarısız olmayacaksın. Dünyada da zafere ulaşacaksın. Çünkü sen ahir zaman peygamberisin ve yeni ve son ümmetsin. Dolayısıyla yeryüzünde güçlü olman gerekiyor. Allah seni yalnız bırakmayacak. Hazreti Peygamber'e bu müjde verildiği zaman Allahu Ekber demişti. O yüzden Vedduha suresi okunduğu zaman, sonuna geldiğiniz zaman Allahu Ekber dersiniz. Çünkü Hazreti Peygamber de öyle dedi. Çünkü Allah kendisine müjde verdi. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Sonra İnşirah suresinde de Allah Azze ve Celle yine peygamberine moral verir. Ey Resulüm, ve refa'ne aleke zikrak. Senin adını, şanını yükselttik. İş bitti. Ey Resulüm, senin adını, şanını yükselttik. Halbuki bu sure nazil olduğu zaman daha peygamberimizin adı, şanı yükselmemişti. Herkes alay ediyordu onunla. Kimi ona mecnun diyordu, kimi sihirbaz diyordu, kimi kahin diyordu, kimi şair diyordu. Alay edildiği bir dönemde Allah böyle buyuruyordu: ey Resulüm, senin adını, şanını yükselttik. Yani yükselteceğiz. Geçmiş zaman ifadesiyle geliyor. Ama gelecek zamanı kastediyor. Çünkü Allah için geçmiş zaman ve gelecek zaman fark etmez. Çünkü Allah zamandan münezzehtir. Zaman onun için söz konusu değildir. Geçmiş de Allah'ın önündedir, gelecek de Allah'ın önündedir. O yüzden Allah Azze ve Celle geçmiş zaman ifadesiyle buyuruyor ve işin bittiğini, kararın verildiğini, kesin olduğunu anlatmak için geçmiş zaman ifadesi kullanıyor. Öyle olmadı mı? Ve refa'ne leke zikrak buyuruldu. Senin adını, şanını yükselttik. Ey Resulüm dedi Allah. Ve öyle olmadı mı? Hazreti Peygamber daha hayattayken bile, daha hayattayken bütün Arabistan yarımadası fethedildi. Yalnızca Mekke değil, Medine değil, Taif değil, Hayber değil, bütün Arabistan yarımadası fethedildi. 5-6 tane Türkiye büyüklüğündeki Arabistan yarımadası. Açın bakın haritaya. Arabistan yarımadasının büyüklüğünü görün. Türkiye ile karşılaştırın. Kaç tane Türkiye büyüklüğünde görün. ve Allah Azze ve Celle'nin dediğinin gerçekleştiğini görün. Ve refa'ne leke zikrak, senin adını, şanını yükselttik. Ey Resulüm, bugün dünyanın her tarafında eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilmiyor mu? Günde 5 defa ezanlarda, namazlarda onun adı anılmıyor mu ve ona dua edilmiyor mu? Allahümme salli ala Muhammed diye milyarlarca Müslüman o günden bugüne kadar bu şekilde Hazreti Peygamber'i anmıyor, ona dua etmiyor mu? Allah'ın dediği gerçekleşmedi mi? Ve rafa'na leke zikrak, gerçekten de öyle oldu. İnne a'tayna kel kevser buyurdu Allah'ım. Ey Resulüm, neden üzülüyorsun? Peygamberimizin büyük oğlu Kasım öldükten sonra ikinci oğlu olan Abdullah da ölmüştü. Kızları kalmıştı. O yüzden kafirler sevinmişlerdi. Muhammed ebter oldu dediler. Sonu yok. Soyu bitti. İkinci oğlu da öldü. Dolayısıyla onun davasını sürdürecek olan kimse kalmadı. Muhammed öldüğü zaman davası da ölecek dediler sevinç içerisinde. Müşrikler birbirlerini müjdelediler. Peygamberimizin amcası Ebu Leheb de onlardandı. Oğlunun ölüm haberi geldiği zaman Ebu Leheb sevinç içerisinde gitmiş müşriklere haber etmişti. Bu gece Muhammed'in ikinci oğlu da öldü dedi. Dolayısıyla artık onun davasını sürdürecek kimsesi kalmadı. Ebter oldu dedim. Ebter yani sonu olmayan, soyu kesik olan, soyu gelmeyecek, arkası gelmeyecek olan demek yani. Beter kelimesi buradan gelir. Allah Azze ve Celle o zaman buyurdu ki inne atayna kel kevser. Ey Resulüm, biz sana Kevser'i verdik. Bir oğlunu, iki oğlunu almışız, ne önemi var? Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'i her yönüyle eğitiyordu. Hayattayken bütün evladının ölümünü gördü. Hazreti Fatıma dışında bütün çocuklarının ölümünü gördü. Acı üzerine acı çekti. Bir taraftan kafirlerle boğuşuyor. Bir taraftan evlatlarını kaybediyor. Allah Azze ve Celle peygamberini pişiriyordu. Ve ey Resulüm, oğlun ölmüş, ne önemi var? Biz sana Kevser'i verdik. Sadece cennetteki havzı Kevser değil. Cennette bir nehrin adıdır Kevser. Ya da bir havzın adıdır. İki rivayet var. Her ne ise sonuç itibariyle sadece cennette verilecek olan bir makam değil. Havz-ı Kevser'le ilgili çok hadisler var. Mütevatir seviyesine yakındır. İnkarı caiz olamaz. Fakat burada sadece o manada değil. Evet, ilk akla gelen mana odur. Ey Resulüm, dünyada bir takım şeylerini kaybetsen bile Allah sana Kevser'i verecek ahirette. Dolayısıyla ne önemi var? Bu dünyada kaybettiklerinin bir ehemmiyeti yok. Gelip geçici bu dünya. Bu manaya geldiği gibi Kevser aynı zamanda hayru kesir manasındadır. Bol hayır, her türlü hayır, çeşit çeşit hayır demek. Bunun içerisinde ulema manası var. Yani ey Resulüm, biz sana öyle bir ümmet verdik ki o ümmetin içerisinden nice alimler yetişecek. Senin neslinden nice evliya gelecek. Senin neslinden nice alimler yetişecek. Nice şehitler yetişecek. Ey Resulüm, sana büyük bir ümmet verilecek. Hayru kesir. Büyük ümmet. Büyük bir hayır. O ümmetin içerisinden Abdülkadir Geylaniler çıkacak. İmam-ı Azamlar çıkacak. Senin neslinden nice evliya gelecek, nice alimler yetişecek. Öyle alimler yetişecek ki İsrail oğullarının peygamberlerine neredeyse denk olacak. Onlar öyle alimler yetişecek ki peygamberlerin arkasından bile o kadar insan gitmemişti. Sana öyle bir ümmet verilecek ki senin ümmetinin içinden öyle alimler yetişecek ki
geçmiş peygamberlerin çoğunun arkasından o kadar adam gitmedi. Üzülme ey Resulüm, Allah sana verecek. İnne atayna, verdik. Yani vereceğiz. Yine aynı şekilde manayı kuvvetlendirmek için ve kesin olduğunu ifade etmek için geçmiş zaman ifadesiyle verdik buyuruyor ama vermeyi kastediyor, verileceğini ifade ediyor. Ve verilmedi mi, gerçekleşmedi mi? Allah Azze ve Celle bir taraftan peygamberine vereceğini söylerken, bir taraftan Ebu Leheb gibilerin de, o Muhammed'in sonu kesiktir, ebterdir diyenlerin de, inne şe'niyeke huvel ebter diyerek, o sana buğz edenler var ya ey Resulüm, sana buğz edenler asıl onlar ebter olacaklar, asıl onların sonu olmayacak, arkalarından kimse gelmeyecek, onları hayırla anan kimse olmayacak, seni hayırla anacaklar insanlar ama Ebu Leheb'i kimse hayırla anmayacak. Tebbet ya da Ebu Leheb, iki eli kuruyacak ve teb ve kendisi de kuruyacak ve kurudu. Allah Azze ve Celle bu şekilde buyurduktan birkaç sene sonra Bedir Savaşı gerçekleştiği zaman, Bedir Savaşı'nda mağlup oldu Mekke'nin müşrikleri. Onların mağlup olduğu haberi gelince Ebu Leheb'e öyle bir hastalığa yakalandı ki, çıban hastalığına yakalandı. Ve bütün vücudu çıbanlarla kaplandı ve berbat bir koku, kimse kendisine yaklaşamıyordu ve o şekilde öldü. Çocukları bile kendisine yaklaşamadılar. 3 gün öyle kaldı cesedi ve o şekilde koktu. Herkes çocuklarıyla alay etmeye başlayınca o zaman mecbur kaldılar. Birkaç tane zenciyi kiraladılar. Babalarının gömülmesini istediler. Kendileri gömemiyorlardı. Öyle pis kokuyordu ki zenciler bir çukur kazdılar. Ve Ebu Leheb'in cesedini, pis kokan iğrenç cesedini değneklerle ite ite, affedersiniz bir kelbin cesedini iter gibi çukura ittiler ve üzerini örttüler. Tebbet yada Ebu Leheb, gerçekleşmedi mi? Ey Resulüm, Rabbin sana verecek, merak etme. Gerçekleşti. Fetih ile işgal birbirinden farklı şeyler. Eğer bir memlekete girerseniz, o memleketi sömürmek için giriyorsanız bu işgaldir. Bir memlekete girerseniz, o memlekette kendi kafanızdan koyduğunuz kanunları, medeniyet esaslarını hakim kılmaya kalkarsanız, kendi ideolojinizi, kendi görüşlerinizi, kendi medeniyetinizi hakim kılmaya kalkarsanız bu işgaldir. Bir memlekete girip o memlekette hakimiyeti ele geçirmek için o memlekete hücum ederseniz bu işgaldir. Ama o memlekete Allah'ı hakim kılmak için hücum ederseniz, orayı ele geçirirseniz bu fetihtir. Fetih ile işgalin farkı budur. Bazıları kendini hakim kılmak ister, kendi devletini hakim kılmak ister, kendi ideolojisini hakim kılmak ister, orayı sömürmek ister. Ama Müslümanlar ise kendilerini hakim kılmak için değil, orayı sömürmek için de değil, Allah'ı hakim kılmak için. Çünkü yeryüzü Allah'ındır ve Allah'ın dediği olmalıdır. Dünyanın her tarafında onun dediği olmalı. Onun için bunun mücadelesini verenler ile kendini hakim kılmak isteyenler aynı olabilir mi? Orayı sömürmek için savaşan, saldıranlar ile orayı sömürmek için değil, oraya İslam'ı götürmek için hücum edenler aynı olabilir mi? Hazreti Peygamber'e sordular, ya Resulallah, kim Allah yolundadır? Irkı uğrunda savaşan mı? Ganimet için savaşan mı? kahraman desinler diye savaşan mı? Oraları sömürmek için mallarını, mülklerini almak için savaşan mı? Cesur desinler diye savaşan mı? Hayır dedi, bunların hiçbiri Allah yolunda değildir. Allah yolunda olanlar sadece Allah'ın kelimesi olan La ilahe illallah'ı yeryüzünde hakim kılmak için savaşanlardır. Sadece ve sadece böyle olanlar Allah yolundadırlar. Kendilerini hakim kılmak için savaşanlar Allah yolunda olamazlar. Mughire bin Şube orduyla birlikte İran'a doğru gidiyorlardı. İran ordusuyla karşılaştılar. İran ordusu başkomutanı Rüstem, Mecusi, ateşperest İranlılar, bir adam gönderin bizimle konuşsun dediler. Ne istiyorsunuz, bize anlatsın. Komutan Sa'd radıyallahu anh Mughire'yi gönderdi. Mughire gitti ve neden geldiniz dedi Rüstem. Ne istiyorsunuz? Dedi ki Mughire, insanları kula kulluktan kurtarmaya geldik. Başka bir davamız yok. İnsanları kula kulluktan kurtarmaya geldik. Siz insanları kendinize kul yaptınız. Sizin dediğiniz oluyor. Halbuki Allah'ın dediği olmalı. Biz insanları kula kulluktan kurtarmaya geldik. La ilahe illallah demeniz için geldik. Rüstem bu güzel bir söz dedi. Peki başka Muhammedur Resulullah diyeceksiniz dedi. Hazreti Peygamber'i kabul edeceksiniz. Bir şeyler daha anlattı. Sonra Rüstem dedi ki, bu dediklerinizi yaparsam, La ilahe illallah dersek, Muhammedur Resulullah dersek, yani gider misiniz? Evet dedi. Yani dedi, siz buraları işgal etmeye gelmediniz mi? Bizim malımıza, mülkümüze hakim olmak için gelmediniz mi? Biz sizin davanızı kabul etsek hakikaten çekip gider misiniz? Evet dedi Mughire. Gerçekten de çekip gideriz. Çünkü biz sadece bu dava için geldik. Kendimizi hakim kılmak için gelmedik. Yeryüzünde bizim dediğimiz olsun diye gelmedik. Biz Allah'ın dediği olsun diye geldik. Hayret etti Rüstem. Bu nasıl bir din? Sadece davasını anlatmak için geliyor. Taarruz bunun için caiz. Dinde zorlama yok tabii ki. Oraları ele geçirdikten sonra o insanlara zorlayamazsınız. La ikraha fiddin. Elbette öyle, dinde zorlama yok. Fakat taarruz dinde zorlama için değil. Aslında o diktatör o zorbaları def etmek için, insanların özgürleşmesi için. Ondan sonra tercih yapacaklar. İster Müslüman olurlar, isterlerse olmazlar. Kendileri bilir. Zorlayacak olursanız kafiri münafık yapmış olursunuz. Münafık kafirden daha kötüdür. O yüzden dinde zorlama yok. Kalben tasdik etmedikten sonra iman zaten kabul olmuyor ki. O yüzden dinde zorlama yok. Ama o zorbaların onların başından def edilmesi gerekmektedir. Onlardan kurtarılmaları gerekmektedir. İşte onun için İslam'da cihat farz kılınmış. Ve katiluhum hatta la tekuna fitne ve yekuna dinu kulluhu lillah. Onlarla savaşın. Yeryüzünde fitne kalmayana kadar ve din yani düzen Allah'ın olana kadar, onun dışındaki hepsi yıkılana kadar onlarla savaşın. Allah Azze ve Celle böyle bir hedef gösteriyor Müslümanlara. Ve Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu görevle görevlendirildiği halde Mekke'de o halde cihat neden farz kılınmadı? Madem ki Hazreti Peygamber bunun için görevlendirildi. O zaman Mekke'de neden cihat farz kılınmadı? Mekke'de tebliğ vardı. Mekke'de sabır vardı. Mekke'de tahammül edeceklerdi. Misilleme yapmalarına bile müsaade edilmiyordu. Mekke'de Müslümanlar sabrediyorlardı ve kafirlere itaat etmiyorlardı. Kafire itaat etmiyorlar ve başlarına gelenlere de sabrediyorlardı ama hücuma geçmiyorlardı. Alak suresinde, Kalem suresinde, Müddessir'de, birçok yerde, Mekki surelerde, yani ilk gelen surelerde Allah azze ve celle kafire itaat etme buyurur. Kafire itaat etme der ama hücum et demez Mekke'de. Çünkü Müslümanların olgunlaşmaları lazımdır. Mesele sadece Mekke'de Müslümanların zayıf olması, sayılarının az olması değildir. Sadece o yönden meseleyi ele almak yanlıştır. Evet, o da bir sebeptir. Birçok sebep var. Mekke'de cihadın farz edilmemesinin birçok sebebi var. Yarınlarda Müslüman olacak olan Hazreti Ömer gibiler, Halid bin Velid gibiler, bunların yarınlarda Müslüman olabilmesi için aynı zamanda böyle davranıldı. Bunlara fırsat verildi, bunlara mühlet verildi. Çünkü bunlar yarın Müslüman olacak olan kimseler. O yüzden bunların meseleyi anlaması için Allah Azze ve Celle Mekke'de cihada müsaade etmedim. Çünkü Hazreti Ömer gibiler korkmazlar. Bunlara kılıç çekilecek olsaydı Ömerler iman etmezdi. Onların meseleyi anlayabilmesi için kalplerine hitap edilmesi gerekiyordu. Henüz daha İslam'ı anlamamışlardı. O yüzden inkar ediyorlardı. Onların anlayabilmesi için zaman verilmesi gerekiyordu. Bunun gibi çok sebepler var. Bunlardan biri de şudur. Eğer Mekke'de Müslümanlar çile çekmeseydiler, kendi aziyetlerini, güçsüzlüklerini, kudretsizliklerini anlamasaydılar, kendileri imani bir eğitimden geçirilmemiş olsaydı, kendilerinin bir spermden yaratıldığını, topraktan yaratıldığını anlamamış olsalardı, İslami bir eğitimden geçirilmemiş olsalardı, o şekilde hücuma kalksalardı, o zaman güç ve kuvvet ellerine geçtiği zaman kendileri de diktatör olurlardı. O zaman bir farkları kalmazdı diğerlerinden. O zaman ne farkları kalır Bizans'ın komutanlarından, krallarından, Habeşistan'ın krallarından, komutanlarından, Yemen kralından ne farkları kalır? Mekke'de Müslümanlar yıllarca eğitim gördüler. 13 sene imani bir eğitimden geçirildiler. Kendilerinin sperimden yaratıldığını anladılar. Kendilerinin biri hiç olduğunu anladılar. Ondan sonra Allah Azze ve Celle onlara zafer verdiği zaman Bedir'de, zafer verdiği zaman Mekke'de, artık onlar kral gibi davranmıyorlardı. Kendilerini kul olduğunu anlamış bir insan gibi davranıyorlardı. Güç ve kuvvet eline geçtiği zaman sabredebilmesi önemli. Sabır yalnızca güçsüzlere lazım değil. Sabır yalnızca fakirlere lazım değil. Sabır güçlülere de lazım, zengine de lazım. Çünkü güçlü ve kuvvetli olduğu için her kötülüğü yapabilir. O yüzden Allah Azze ve Celle gücü kuvveti vermeden evvel onlara kul olduklarını öğretti. Mekke'de yıllarca eğitim gördüler. Sabretmeyi öğrendiler. İntikam almamayı öğrendiler. O zaman Allah onlara fetih nasip etti. Yoksa işgal ederlerdi. Yoksa terör estirirlerdi. Yoksa hepsini kılıçtan geçirirlerdi. İntikam alırlardı. Öyle olmasın diye Allah Azze ve Celle o şekilde onları yıllarca eğitime tabi tuttu. Güçsüzken herkes mecburen sabreder. Asıl sabır güçlü olduğunuz zaman gösterdiğiniz sabırdır. Güçlü olacaksınız, intikam alabileceksiniz ama almayacaksınız. Alabilecek bir gücünüz olacak ama yapmayacaksınız. Dişinizi sıkacaksınız ve bağışlayabileceksiniz. İşte o zaman bir fatih olmuş olursunuz. Fatih Sultan Muhammed İstanbul'u fethettiği zaman o da herkes önünde secdeye kapandığında kalkın diyordu. Kalkın, bana secdeye kapanmanıza gerek yok. Ben de sizin gibi bir kulum. Beni büyütmenize gerek yok. Ben sizi esir almaya gelmedim. Ben sizi kendime secde ettirmeye gelmedim. Sizin krallarınız size öyle davranıyorlardı. Biz sizi kendimize kul yapmak için gelmedik. Sizi kullara kulluktan kurtarmaya geldik. Kalkın ayağa diyordu. Ben Sultan Muhammed, bundan sonra hepiniz özgürsünüz diyordu. Hazreti Peygamber'in eğitimi böyle komutanlar meydana getirmişti. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ashabını bu şekilde eğitti. Çünkü bunlara Allah yarın zaferler verecek. Zaferler vereceğini Allah biliyor. Zafer verdiği zaman bunlar zafer sarhoşu olmamalılar. Onun için Allah onları yıllarca imtihanlara sokuyor. Ondan sonra onları yeryüzünün liderleri yapıyor. Hazreti İbrahim bile öyle olmadı mı? Koskoca Hazreti İbrahim aleyhisselam Kur'an buyurur ki ve izbtele İbrahim rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun kâle inni câiluke linnâsi imâmen. Allah bir zamanlar İbrahim'i bir takım imtihanlardan geçirdi. İmtihanları tamamlayınca, kazanınca dedi ki ey İbrahim, seni insanlara imam yapacağım, lider yapacağım. Demek ki Hazreti İbrahim olsanız bile imtihanlardan geçirilirsiniz. Olgunlaşmak zorundasınız, pişmek zorundasınız. Ondan sonra Allah Azze ve Celle kendi sancağını böylelerine teslim ediyor. Olgunlaşmış olanlara o sancağı teslim ediyor. Ve kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem hicret etmek zorunda bırakıldı. Öldüreceklerdi. Allah Azze ve Celle onu yıllarca muhafaza etti. Sonunda onu öldürmeye karar verdiler. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbituk ev yaktuluk ev yuhricuk. Kafirler sana tuzak hazırlıyorlardı ey Resulüm. Seni hapse atmak için, bağlamak için, yahut öldürmek için, yahut sürgün etmek için sana tuzaklar hazırlıyorlar. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Onlar da tuzak hazırlıyorlar. Allah da onlara karşı hazırlıyor. Vallahu hayrul mekirin. Ve Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Allah'ın tuzağı galip gelecektir. O şekilde Hazreti Peygamber'in hicret etmesi emri verildi. Efendimiz hicret etmek zorunda kaldı. Vatanından çıkmak zorunda kaldı. Çıkarken dönüp Mekke'ye bakmıştı. Ey Mekke, ben seni çok severim. Fakat beni burada bırakmıyorlar. Gözyaşları içerisinde Mekke'den ayrılıyordu Hazreti Peygamber. Kendisi buyurur, hicret çok zordur der. Hicret çok zordur. Allah Resulüne bile hicret çok zor gelmiştir. Çünkü hicret bir daha geri dönmemek üzere gitmektir. Tekrar Mekke'yi fethetti ama ileride geri gelecek, fethedecek. Hicret bir kaçış değil. Hicret bir stratejidir, bir taktiktir. Yeniden gelmek üzere ama yeniden gelip orayı fethetmek üzere, orada kalmak üzere değil. Orada kalmayacaktı Hazreti Peygamber. geldi Mekke'yi fethetti ama yeniden döndü Medine'ye. Çünkü bir kez Allah için vatanını bırakan adam bir daha geri dönmeyecek. Onu bir kez adamış artık. Malını, mülkünü, akrabalarını, vatanını, o çocukluğu geçen o sokakları artık bir defa adamış. Bir defa onu kesmiş artık. Bir daha geri dönüşü yok. Sahabeden bazıları korkmuşlardı. Mekke'nin fethi sırasında Ensar'dan olanlar şüphelendiler. Ya Resulallah, de kendi aralarında konuşuyorlardı. Acaba dediler, Peygamberimiz Mekke'yi fethetti. Acaba burada mı kalır yoksa geri dönüp de Medine'ye gelmez mi? Gene eski vatanına kavuştu. Acaba bizi orada bırakır mı? Efendimiz bu sözleri duyduğu zaman dedi ki, hayır. Sizin yaşadığınız yerde yaşayacağım. Sizin öldüğünüz yerde öleceğim. Benim mezarım sizin memleketiniz olacak. Geri döneceğim, merak etmeyin ey ashabım. Ey ensarım, geri döneceğim. Bir kez ben vatanımı Allah için terk ettim, bir daha geri dönmem. Mekke'de kalmam. Ben Medine'ye geri döneceğim, merak etmeyin. Öyle de yaptım. Söz vermişti daha evvel Akabe beyatında. Akabe beyatını hatırlıyordu Hazreti Peygamber. Yaklaşık 10 sene kadar evvel Akabe'de o söz vermişti. Ya Resulallah demişlerdi, bir gün yeniden Mekke'ye gelirsen, güçlenirsen bizi bırakır mısın? Beyat edenler, peygambere söz verenler Akabe'den, hicretten evvel, Efendimiz hayır demişti. O zaman da onlara söz vermişti. Sizin memleketiniz benim mezarım olacak. Ve sözünü tutuyordu Hazreti Peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Hiçbir zaman sözünü yemedi. Ve hicret etmek zorunda kaldı. Sonra Allah Azza ve Celle hicret aslında fetihin başlangıcıydı. Aslında hicreti göze alamayanlar, candan vazgeçemeyenler canana ulaşamazlar. Candan vazgeçeceksin ki canana ulaşacaksın. Böyle bir aşk içinde olacaksın ki Allah sana zaferi nasip edecek. Ve Hazreti Peygamber hicret etti ama o hicret birçok başarıların başlangıcı oldu. Zaferin başlangıcı oldu. Gitti ve orada bir medeniyet kurdu. Medine'de İslam medeniyetinin temellerini attı. Ve sonra yaklaşık 1,5 sene kadar sonra Bedir Savaşı gerçekleşti. Bedir'de Müslümanlara Allah zafer nasip etti. Büyük zaferin temelleri atılıyordu bu şekilde. Bedir zaferi önce gerçekleşti. Ve Hazreti Peygamber civardaki kabilelerle anlaşma yapmıştı. Saldırmazlık anlaşması yapıyordu. Medine'nin müşrikleriyle, Medine'nin Yahudileriyle anlaşma yapıyordu ve Medine'ye bir saldırı olacaksa olduğu zaman hep beraber korumak üzere anlaşmalar imzalıyordu onlarla. Hazreti Peygamber bu şekilde aslında büyük fetihin temellerini atıyordu. Bir taraftan hicret, bir taraftan savaşlar, bir taraftan anlaşmalar. Bunların hepsi aslında Mekke'nin fethinin temelleriydi. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bölgeye askeri müfrezeler gönderiyor. Çeşitli kabilelere İslam davetçileri gönderiyor. Ve bütün bölgede İslamlaşma başlıyor. Bütün bölgede yavaş yavaş bir kısmı Müslüman oluyor, bir kısmı da Müslümanlarla ittifaklar yapıyor ve bir kısmı da en azından Müslümanların hakimiyetini kabul ediyor. Onlara karşı düşmanlık yapamayacağını anlıyordu. Bu şekilde Hazreti Peygamber hicretin 6. senesinde Mekke'ye gitmeye karar verdi. bir rüya görmüştü. Rüyasını anlatmıştı. Mekke'ye gidiyorlar ve tavaf ediyorlardı Kabe'yi. Rüyasında böyle görüyordu Allah Resulü. Bunu ashabına anlatmıştı. Ve o yüzden ashabı içerisinde şöyle bir anlayış yayıldı. Biz şu anda Mekke'ye gidiyorsak demek ki fetih gerçekleştirmeye gidiyoruz. Öyle biliyorlardı. Hicretin 6. senesi. Halbuki öyle değildi. Mekkeliler müsaade etmediler. Umre yapmasına müsaade etmediler. Beytullah'ı tavaf etmesine müsaade etmediler. Bir elçi gönderdiler Süheyl adından. Süheyl bin Amr geldi ve peygamberimizle anlaşmaya oturdu. Bu sene geri döneceksiniz. Bu sene umre yapmayacaksınız. Seneye geleceksiniz. Şu kadar gün içerisinde umrenizi tamamlayacaksınız ve geri döneceksiniz. Efendimiz peki dedi. Anlaşma, Hudeybiye anlaşması yani. Anlaşmanın maddelerinden bir tanesi Müslümanların çok ağırına gitti. O maddeye göre bir Mekkeli müşrik Müslüman olur da Müslümanlara sığınırsa onlar geri verecekler o Müslümanı, kafirlere teslim edecekler. Ama bir Müslüman tekrar müşrik olur, tekrar kafir olur, Mekkelilere sığınırsa onlar geri teslim etmeyecekler Müslümanlara. Tek taraflı bir madde Müslümanların ağrına gitti. Herkes çok üzüldü. Peygamberimiz bu maddeyi kabul ediyordu. Peygamberimizin hedefinde çok daha büyük hedefleri vardı. Bu önemli değil diye düşünüyordu. Ve Allah Azze ve Celle kendisine öyle emrediyordu. O maddeyi kabul ediyordu Hazreti Peygamber. Müslümanlar bir türlü kabullenemiyorlardı bunu. Bilhassa Hazreti Ömer gitti ve Peygamberimize dedi ki ya Resulallah, sen Allah'ın Resulü değil misin? Hazreti Ömer'in şiddetini herkes bilir. Evet dedi, ya Ömer ben Allah'ın Resulüyüm. Biz doğru yolda, onlar yanlış yolda değiller mi ya Resulallah? Biz tevhid ehli, onlar şirk ehli, onlar putperest, biz Müslümanız. Öyle değil mi ya Resulallah? Evet dedi. Evet öyledir ya Ömer. O zaman dedi, neden bu maddeyi kabul ediyorsun ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki ya Ömer, ben Allah'ın Resulüyüm. Ben Allah'ın Resulüyüm. Yani itiraz etme. Ben Rabbime karşı gelemem. İşaret buyuruyordu ki bunda Allah Azze ve Celle'nin talimatı var. Hazreti Ömer anlayamadı meseleyi hala. Çok sinirlenmişti. Çok şiddetli bir insan olduğu için bu maddeyi nasıl kabul ediyoruz diyordu. 1400 kişi Müslümanlar Hudeybiye'de. Ve Hazreti Ömer Ebu Bekir Sıddık'ın yanına gitti. Dedi ki ya Ebu Bekir, biz doğru yolda, onlar yanlış yolda değiller mi? Evet dedi Ebu Bekir. O Allah'ın Resulü değil mi? Evet dedi Ebu Bekir. O zaman dedi bu maddeyi neden kabul ediyoruz? Savaşalım diyordu. Bu maddeyi kabul etmekten daha iyidir. Sıddık yine her zamanki sıddıklığını gösterdi. Dedi ki ya Ömer böyle konuşma, o Allah'ın Resulüdür, itaat et. Hazreti Ömer mecbur kaldı, itaat etti. Herkes çok zor bir an geçiriyordu. Herkes imtihandaydı. Ve Allah Resulü Hazreti Osman'ı göndermişti önce. Onlara savaş için gelmediğini anlatsın diye. Savaş için gelmedik, merak etmeyin. Umre yapacağız, geri gideceğiz desin diye. Hazreti Osman'ın öldürüldüğüne dair bir haber geldi. Yanlış bir haber. Efendimiz topladı ashabını. bir ağacın altında oturdu, akasya ağacının altında ve herkesten beyat aldım. Herkes gelsin ve beyat etsin. Eğer Osman, elçi olarak gönderilen Osman şehit edildiyse geri dönmek yok, hepimiz öleceğiz, savaşacağız. Bunun için beyat istiyorum diyordu. Gelip beyat ettiler. 1400 kişi, Cedd bin Kays adında biri dışında, bir kişi dışında o gün hepsi beyat ettiler. Ve rivayetlere göre Hazreti Peygamber'e beyat ederlerken ölüm üzerine beyat ettiler. Bir daha geri dönmemek üzere beyat ettiler. Gerekirse ölmek üzere beyat ettiler. Allah Azze ve Celle onlar hakkında buyurur ki: "Lekad radiyallahu anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta şeceren." O sana ağacın altında beyat edenlerden, o müminlerden Allah razı olmuştur. Dolayısıyla o 1400 kişiden Allah razı olduğu halde onların aleyhinde konuşmak asla caiz olamaz. O 1400 kişi radiyallahu anil müminin, o müminlerden Allah razı oldu. Ağacın altında beyat edenlerden Allah razı oldu. İnnellezine yubayyi'unke innema yubayyi'un Allah. Sana beyat edenler, ellerini senin eline koyanlar, itaat etmek üzere, gerekirse ölmek üzere sana söz verenler, onlar aslında Allah'a beyat etmişlerdir. İnnema yubayyi'un Allah. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Onlar sana beyat ettiklerini zannediyorlar. Hakikatte Allah'a beyat ediyorlar. Çünkü dava Allah'ın davasıdır. Yol onun yoludur. Dolayısıyla peygamber onun peygamberidir. O halde peygambere beyat eden aslında Allah'a beyat etmektedir. فَمَنْ نَكَسَا فَاِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ. Kim beyatinden dönecek olursa kendi aleyhinedir. Kendi aleyhine olarak beyatinden dönmüştür. وَمَنْ اَفَّا بِمَا اَحَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا. Kim de beyatına sadık kalacak olursa Allah ona bir ecr-i azim verecektir. Allah'a olan ahdinde duranlara, beyatine sadık kalanlara Allah bir ecr-i azim verecektir. Beyat etti Müslümanlar ölmek üzerine. Sonra haberin yanlış olduğu anlaşıldı. Ve anlaşma yapıldı. Biraz evvel söylediğim gibi Süheyl ile Peygamberimiz arasında bir anlaşma yapıldı. Efendimiz Hazreti Ali'ye dedi ki yaz Bismillahirrahmanirrahim. Katip olan Hazreti Ali'ye. Öyle yazdı Hazreti Ali. Süheyl itiraz etti. Dedi ki biz Rahman Rahim demiyoruz. Biz Allah diyoruz. Bismikallahümme yaz. Allah'ın adıyla diye yaz. Efendimiz olur dedi. Öyle yaz ey Ali dedi. Sonra Efendimiz dedi ki yaz bu anlaşma Muhammedur Resulullah ile Mekke elçisi Süheyl bin Amr arasında yapılmıştır. Süheyl itiraz etti. Dedi ki biz senin Resulullah olduğunu kabul etsek zaten seninle savaşmayız. Muhammed bin Abdullah yaz. Abdullah'ın oğlu Muhammed ile yapılmıştır bu anlaşma. Böyle yaz. Efendimiz öyle yaz ey Ali dedi. Önemli değil, önemli olan anlaşma yapılmış olsun. Şekil üzerinde durmak istemiyordu Hazreti Peygamber. Bu peygamberimiz açısından çok önemliydi bu anlaşma. Neden? Çünkü o güne kadar Müslümanları adam yerine koymayan Mekke'nin müşrikleri, kendilerini çok güçlü görenler Müslümanlarla masaya oturmak zorunda kalmışlardı. Bu yönüyle bu bir zafer idi. İnna fetahna leke fethan mubinen. Fetih suresinin ilk ayeti bununla ilgili. Biz sana apaçık bir fetihle fetih verdik ey Resulüm. İnna fetahna leke fethan mubina. Gerek İbn Mesud, gerekse Ebu Bekir Sıddık, gerekse diğer sahabeden niceleri demişlerdir ki birçok kimse bu ayette geçen fethu mubini Mekke'nin fethi zannederler. İnne fetahna leke fethan mubina. Biz seni apaçık bir fetih ile fetih yapmayı sana nasip ettik ey Resulüm, yani edeceğiz. Bu ayet Mekke'nin fethini anlatıyor derler bazıları. Halbuki bu ayet bizim gözümüzde Hudeybiye anlaşmasını anlatan bir ayettir diyor İbn Mesud, Hazreti Ebu Bekirler ve daha nicelerin. Bu anlaşmayı bir fetih olarak Kur'an isimlendiriyor. Anlaşma da bir fetih yani. Çünkü bu anlaşmanın sonucunda fetih gelecek. Bu anlaşmanın sonucunda niceleri iman edecek. Asıl fetih. Hazreti Ebu Bekir der ki, birçok insanın gözünde Bedir en üstün olandır. Bana sorarsanız Hudeybiye Bedir'den daha büyüktür. Neden? Neden? Çünkü diyor, Bedir'de öldürüyorduk. Biz onları, onlar bizim. Bedir'de savaşıyorduk. Ama Hudeybiye'de anlaşma yaptık. Ve bu anlaşmanın sonucunda o peygamberimizin adının Muhammedur Resulullah olarak yazılmasına tahammül edemeyen Mekke'nin elçisi Süheyl, onu veda hacında gördüm ki, peygamberimizin veda hacında gördüm ki peygamberimizin hizmetkarlığını yapıyordu. Peygamberimizin devesini getiriyordu, peygamberimiz de kesiyordu. Muhammedur Resulullah'a tahammül edemeyen adam Hudeybiye anlaşmasının sonucunda olan gelişmeler ile birlikte ileride iman etti ve peygamberimizin hizmetkarı oldu. Bundan daha büyük bir zafer olabilir mi diyordu Ebu Bekir Sıddık. Benim gözümde Hudeybiye Bedir'den daha büyüktür, daha önemlidir diyordu. O yüzden inna fetahna leke fethan mubina, sana o açık fetihi verdik diyen o ayette kastedilen Hudeybiye'dir ve Beyat-ı Rıdvan'dır. O ağacın altında sana beyat edenlerden Allah razı oldu. O beyat da bir fetihtir. Hem anlaşma bir fetih, hem o Beyat-ı Rıdvan bir fetih. Allah Resulü ondan dolayı kabul ediyordu. Önemli değil diyordu. Yaz ey Ali, Muhammedur Resulullah'ı, Resulullah'ı sil, bin Abdullah yaz onun yerine. Hazreti Ali bunu kabul edemedi. Ya Resulallah dedi, ben silemem dedi. Bu bir itiraz değildi. Bu bir saygısızlık değildi. Bu bir sevgiydi, aşktı, muhabbetti. Elim varmaz dedi, ben Resulullah kelimesini silemem. Efendimiz dedi ki, ey Ali, bana göster. Peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu. Asıl olan rivayetlere göre ölene kadar da öğrenmedi. Bir rivayette Besmele'nin yazılışını tarif etmesi var. B'yi uzat, şunu şöyle yaz şeklinde. Peygamberimizin bir tarifi var. Besmele'nin özel bir yazılışı var. B'nin uzatılması. Ondan dolayı Peygamberimiz ömrünün sonuna doğru okuma yazmayı öğrenmiş olsa gerek diyenler varsa da bu hiçbir şey ifade etmez. Sağlam bir delil değildir. Efendimizin Besmele'yi tarif etmesi onun okuma yazma bildiğini göstermez. Allah Azze ve Celle kendisine besmele özel olduğu için ona özel olarak öğretmiş olabilir. Efendimiz o okuma yazma bilmiyordu ve de öğrenmedi. Herkese öğrenmeyi tavsiye ediyordu ama onun vazifesi gereğince ümmi bir peygamber olmasını Allah istemişti. Ta ki insanların kalbinde bir şüphe oluşmasın. Bu şekilde Hazreti Peygamber dedi ki, ey Ali bana göster. Muhammedur Resulullah hangi kelimedir? Gösterdi. Efendimiz onu kendi mübarek elleriyle sildi. Şimdi yaz dedi Muhammed bin Abdullah. O şekilde yazıldı. Ve Hazreti Peygamber anlaşmayı yapmış oldu. Fakat Müslümanların çok ağrına gitmişti bu anlaşma. Kimse yerinden kımıldamıyordu. Hazreti Peygamber kalkın diyordu. Develerinizi kesin, umre yapamadık. Umre yapamadık ama bu develer bu maksatla getirildiği için bunların burada kesilmesi lazım. Kimse yerinden kımıldamıyordu. Hazreti Peygamber'e karşı mı geliyorlardı? Hayır. Karşı gelmiyorlardı ama yerlerinden kalkacak halleri de yoktu. Efendimiz çadırına girdi. Hanımına anlattı durumu, Ümmü Seleme annemize. Dedi ki, ashabım beni dinlemiyor. Ben kalkın diyorum, kalkmıyorlar. Dedi ki, o zeki hanımı, ya Resulallah dedi, böyle söylemene gerek yok. Sen kalk, devenin yanına git. Sen deveni kes, bak göreceksin hepsi kesecekler. Hiçbiri, bunlar sana karşı gelmezler ama üzüntülüdürler, bunları affet. Efendimiz doğru söylüyorsun dedi. Kalktı gitti devesini kesti. Hepsi kestiler. Hepsi arkasından kesmeye başladılar. Onun ashabıydılar. Sadece üzüntülüydüler, asi değillerdi. Bu şekilde bir anlaşma yapıldı. Fakat bu anlaşmanın içerisinde bir maddede şöyleydi. Civar kabilelerden hangisi Mekkelilerin himayesine girerse girebilir, hangisi Medineli Müslümanların himayesine girerse girebilir. Bu anlaşmaya göre Huza'a kabilesi Peygamberimizin himayesini kabul etti. Beni Bekir kabilesi de Mekkelilerin himayesini kabul etti, onların himayesine girdiler. Onlarla müttefik oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmayı 10 yıllığına imzalamıştı. 10 yıl karşılıklı savaş olmayacak. Anlaşma böyleydi. Fakat Peygamberimizin 10 yıl ömrü yoktu. Ömrü 4 sene kalmıştı. Allah biliyordu, kendisi bilmiyordu. Peygamber gaybı bilmez ki. Allah bildirmezse nereden bilecek? Fakat Peygamberimiz Mekke'nin o putlarla dolu olmasına razı değildi. Bir an evvel fetihin gerçekleşmesini istiyordu. Fakat anlaşma yapılmıştı. Yapacak bir şey yoktu. Allah Azze ve Celle'nin müdahale etmesi gerekiyordu bu noktada. Allah müdahale etti ve bir olay gerçekleşti. Anlaşma bozuldu. Beni Bekir kabilesi, Mekkelilerle anlaşma yapan, onların himayesine giren Beni Bekir kabilesinden birisi Müslümanların ve Peygamberimizin aleyhinde bir şiir söyledi. Huza kabilesinden olan birisi de onunla tartıştı ve onunla kavga etti. Çünkü Huzaalılar Peygamberimizle müttefiktiler. O yüzden Peygamberimizi savundu o genç ve o şiiri okuyan kimseyle kavga etti ve ona vurdu. Bunun üzerine onun kabilesi, yani Beni Bekir kabilesi, Huza kabilesine saldırdılar. Huzaalılar Mekke'ye sığındılar. Kabe'ye sığınmalarına rağmen orada insan öldürmek haram olduğu halde, haram bölgesi, orada insan öldürülmez, orada hayvan öldürülmez, orada ağaç kesilmez, oranın otu koparılmaz. Böyle olduğu halde orada Huza kabilesinden 23 kişiyi öldürdüler. Bunun üzerine onlar peygamberimizin yanına geldiler. Dediler ki, ya Resulallah, bunlar bizden 23 kişi öldürdüler, anlaşmayı bozdular. Bize saldırdılar. Efendimiz peki tamam dedi. Haber gönderdi onlara, Mekkelilere. Dedi ki, sizin müttefikiniz olan Beni Bekir kabilesi, benim müttefikim olan Huza kabilesinden 23 kişi öldürmüşlerdir. Ya fidyesini ödeyeceksiniz 23 kişinin, ya da Beni Bekir kabilesiyle ittifakınızı bırakacaksınız, onları himayenizden çıkaracaksınız, onlarla ben karşı karşıya kalacağım, siz karışmayacaksınız. Bu iki teklifi de kabul etmediler. Böylece anlaşma bozulmuş oldu. Ne fidye öderiz dediler, ne de Beni Bekir kabilesiyle ittifakımızı bozarız dediler. Allah azze ve celle onları bu şekilde yönlendirdi. Bu şekilde peygamberimiz aslında aradığı fırsatı bulmuş oldu Allah'ın müdahalesiyle. Ve Hazreti Peygamber savaş kararı verdi. Mekkeliler hata ettiklerini anladılar. Ebu Sufyan'ı gönderdiler. Dediler ki, git Muhammed'le konuş. Muhammed senin damadın, aynı zamanda peygamberimizin kayınbabası Ebu Sufyan. Git sen konuş, hem sen Mekke'nin büyüğüsün, hem onunla böyle bir akrabalığın var, hem sen güzel konuşursun. Git bu anlaşmayı tazele, yoksa savaş olacak, zor durumda kalacağız. Ebu Sufyan geldi. Önce kızın evine gitti. Peygamberimizin hanımı, kendi kızı. Ve kızı kendi, orada bir minder vardı. Minderin üzerine oturacaktı ki Ebu Sufyan, kızı minderi çekiverdi altından. Ebu Sufyan şaşırdı. Kızım dedi, ben senin babanım. Minderi mi bana layık görmedin, beni mi mindere layık görmedin? Neden mindere oturmama izin vermedin? Bu minder Resulullah'ın minderidir dedi. Ve sen müşriksin, necissin, Resulullah'ın minderine oturamazsın. Böyle deyince kızı kendisine, hayretler içinde kaldı Ebu Sufyan. Kızım dedi, sen benim yanımdan ayrıldıktan sonra sana çok kötülük gelmiş, çok kötü olmuşsun. Hayır dedi, tam tersine, Allah bana İslam'ı nasip etti. Senin zannettiğin gibi değil dedi. Kızım dedi, anlaşmayı tazelemeye geldik. Kocanla, Muhammed'le görüşmek istiyorum. Gitti Efendimizle görüşmeye. Allah Resulüne dedi ki, biz anlaşmayı tazelemeye geldik ve süreyi uzatmaya geldik. Efendimiz bilmiyormuş gibi yaptı. Dedi ki, biz anlaşmamıza sadığız. Siz yoksa anlaşmayı bozmak için bir şey mi yaptınız? Ebu Sufyan hayretler içinde kaldı. Zor durumda kaldı. Ne diyeceğini şaşırdı. Ve çıktı. Ebu Bekir Sıddık'ın yanına gitti. Dedi ki, ya Ebu Bekir, bana aracı ol, bu anlaşmayı tazeleyelim. Ebu Bekir Sıddık, bu benim görevim değil, Resulullah'ın işine karışamam dedi. Yetki ondadır, ben onun işine karışamam. Ondan olumsuz cevap alınca Ömer'e gitti. Ömer'e aynı şeyleri söyledi, Ömer de reddetti. Osman'a gitti, Osman da reddetti. Ali'ye gitti, Ali de reddetti. Hiçbirisinden aracı olmalarını onlardan istediği halde hiçbirisinden onu bulamadı, istediğini elde edemedi. En son kendisine Hazreti Ali dedi ki, sen Mekke'nin büyüklerindensin. Çık ortaya, mescitte ilan et. De ki, her iki kabileyle kendi himayeme aldım de. Peki dedi Ebu Sufyan. Çıktı onun dediği gibi dedi. Her iki tarafı da kendi himayeme alıyorum dedi. Sonra peygamberimize geldi, dedi ki ya Muhammed, umarım ki sen de bunu kabul edersin. Efendimiz buyurdu ki sen bunu söylüyorsun, ben değil dedim. Ben böyle bir söz vermiyorum sana dedi. Bu senin sözün, benim sözüm değil. Ebu Sufyan anladı ki peygamberimiz kabul etmedi. Pişman, mahcup bir şekilde, üzgün bir şekilde geri döndü Mekke'ye. Mekkelilere olan bitenleri anlattı. Peygamberimiz bu arada savaşa karar verdi. Çok gizli çalışmalar yapıyordu Hazreti Peygamber. Mekke'ye girerken kan dökülmeden girmek istiyordu. Çünkü Mekke harem bölgesiydi. Çünkü Mekke inne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezi bi bekkete mübareken. Yeryüzünde Allah adına yapılmış ilk mabet. Mübarek olan ilk Beytullah. Oraya kan dökerek girmek istemiyordu Hazreti Peygamber. Çok gizli çalışmalar yapıyordu. Hazreti Ebu Bekir'in bile başlangıçta haberi yoktu. Ebu Bekir Sıddık geldi bir gün evine, kızının evine, Hazreti Ayşe'nin evine. Baktı ki Hazreti Ayşe annemiz, Peygamberimizin hanımı, Hazreti Ayşe Peygamberimizin eşyalarını hazırlıyor. Savaş eşyaları. Kızım dedi, bir şey mi var? Ebu Bekir'in bile haberi yok. Kızı Ayşe dedi ki bilmiyorum babacığım, bana sadece eşyalarımı hazırla dedi Hazreti Peygamber, gerisini bilmiyorum. Bu kadar gizli çalışmalar yapıyordu. Civar kabilelere daha sonra haber etti, hepsine hazır hazır olun dedi ama gideceği yeri söylemiyordu. Filan yerde filan gün buluşalım diyordu. Gideceği yeri onlara söylemiyordu. Ve o sırada haber almış olan Bedir ashabından birisi Hatib bin Ebi Belta'a radıyallahu anh haber almıştı ve Mekkelilere haber gönderdi. Bir mektup yazmıştı, bir kadına vermişti ve kadın o mektubu alıp gidiyordu. Efendimiz Hazreti Ali'ye talimat verdi. Dedi ki gidin filan yerde hah denilen bir yer var. Orada bir kadın göreceksiniz. Onda bir mektup var. Cebrail aleyhisselam peygamberimize haber etmişti. Olayın saklı kalmasını istiyordu Hazreti Peygamber. Dua etmişti Rabbine. Ey Rabbim Mekkelilerin casuslarını kör et, sağır et, duymasınlar, görmesinler, haber alamasınlar, ta ki Mekke'ye kan dökmeden girebileyim. Allah duasını kabul etmişti. Hatib bin Ebi Belta'a samimi bir Müslümandı, Bedir ehlindendi. Fakat böyle bir hata yapmıştı. Haber veriyordu, bir kadınla mektup gönderiyordu. Peygamberimize Cebrail haber verince peygamberimiz sahabeden Hazreti Ali ile beraber birkaç kişiyi gönderdi. Kadını yakaladılar. Dediler ki mektubu ver. Kadın önce inkar etti. Hazreti Ali dedi ki Resulullah yalan söylemez. Ne söylemişse doğrudur. Sen de mektup olduğunu biliyoruz. Mektubu ver. Vermezsen elbiseni soyarız, yine onu alırız senden. Kadın dedi ki o zaman arkanızı dönün. Arkalarını döndüler, kadın saçını açtı, saçını örmüş ve mektubu da içine saklamıştı. Örgünün içerisinden mektubu çıkardı ve onlara verdi. Allah Azze ve Celle bu şekilde haberin gitmesini engelledi ve neden bunu yaptın dediler Hatib bin Ebi Belta'ya. Allah Resul çağırdı ve hesap sordu. Neden bunu yaptın? Dedi ki ya Resulallah, vallahi ben münafık değilim. Ben samimi bir Müslümanım. Ancak benim orada akrabalarım, yakınlarım var. Fakat ben Kureyşli değilim. Sonradan geldim ben Mekke'ye. orada benim aşiretim yok. Ben onlara böyle bir iyilik yapmış olayım ki onlar da benim akrabalarıma iyi davransınlar istedim. Başka bir kötü niyetim yoktu ya Resulallah. Sadece akrabalarımı korumak istedim. Akrabalarıma iyi davransınlar diye böyle yaptım. Hazreti Ömer dedi ki, ya Resulallah bırak bu adamın boynunu vurayım, bu münafık olsa gerek. Efendimiz dedi ki, ya Ömer ne biliyorsun? Allah Bedir ehli hakkında belki de şöyle buyurdu. Ey Bedir ehli, bundan sonra istediğiniz kadar günah işleyin, ben sizi bağışladım. Bedir ehli hakkında Allah böyle buyuruyor. Ey Ömer, sen nasıl onu öldürürsün? Kardeşiniz bir hata etmiş. İslam ordusunu düşüneceğine kendi akrabalarını düşünmüş, hata etmiş. Ama samimidir, münafık değildir. Allah Resulü onu bağışladı. Bu şekilde haber engellenmiş oldu. Ve Hazreti Peygamber yola çıktı. Mekke'ye yaklaştıkları zaman bir yerde mola verdiler. O zamana kadar Mekkelilerin haberi olmamıştı. Peygamberimiz yolları da tutturmuştu. Ve bu şekilde yollar tutuldu ve Müslümanlar oraya kadar yaklaştılar. Mekke'ye kadar yaklaştılar. Mekke'ye yaklaştıkları zaman gece vakti, Peygamberimiz 10 bin kişiyle buraya gelmişti. Ordusu 10 bin kişilik bir orduydu. Mekkelilerin bu orduya karşı koyması mümkün değildi. Aslında Peygamberimiz 3-4 bin kişilik bir orduyla gelseydi bile yine karşı koyamazlardı. Ama Allah Resulü savaş olsun istemiyordu. Tamamen teslim olsunlar istiyordu. 10 bin kişiye ateş yakın diye emir verdi gecenin karanlığında. 10 bin ateş yakıldı Mekke'nin civarında. Mekke aydınlanmaya başladı. Bunu gören Mekkeliler çok korktular. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Hiç haberleri olmamıştı. 10 bin kişi Mekke'ye kadar gelmiş ve onların haberi olmamıştı. Nasıl bir tedbir uygulamıştı? Nasıl bir siyaset uygulamıştı Hazreti Peygamber? Bu şekilde ateşleri görünce Ebu Sufyan birkaç kişiyle birlikte ne olduğunu anlamak için geldi. Ve onu yakaladılar Müslümanlar. Peygamberimize getirdiler. Allah Resulü götürün sabah getirin yanıma dedi. Hazreti Ömer onu öldürmek istemişti ama Peygamberimiz müsaade etmedi. Ve onu görünce sabahleyin Peygamberimiz buyurdu ki, ya Ebu Sufyan, la ilahe illallah demenin zamanı gelmedi mi? Ebu Sufyan dedi ki, ya Muhammed ne kadar iyi bir insansın. Biz sana ne kadar kötülük yaptık ama sen hala beni şu anda ele geçirmiş, esir etmiş vaziyettesin. Ama beni hala İslam'a davet ediyorsun. Kabul ediyorum dedi la ilahe illallah. Peygamberimiz dedi ki, peki Muhammedur Resulullah demenin vakti gelmedi mi? La ilahe illallah kabul ettin, putları reddettin, peki benim peygamberliğimi kabul etmenin vakti gelmedi mi? Ebu Sufyan dedi ki, bana biraz mühlet versen ya Muhammed, hala kafamda bir takım soru işaretleri var, biraz düşünmem için bana fırsat versen. Abbas, Efendimiz'in amcası Abbas, Peygamberimizin ordusu gelirken yolda karşılaşmışlardı. Abbas da Medine'ye gidiyordu, haberi yok. Son muhacirdi Abbas. En son Mekke'yi bırakıp Medine'ye giden kişi ama gidemeden yolda karşılaştılar. Efendimiz ona sen muhacirlerin sonuncususun demişti. Senden sonra muhacir yok. Fetihten sonra muhacir yok, hicret yok. Ve Abbas oradaydı ve dedi ki, ya Ebu Sufyan, ne diyorsun sen, hala öldürülmek mi istiyorsun? Suçlusun. Muhammedun Resulullah de. Düşün, zorla değil. Ama sen bir savaş suçlusu olduğun için öldürülmen savaş kanunları gereğince doğru. Ama belki bunu dersen seni bağışlar Resulullah. Muhammedun Resulullah dedi. Sonra Efendimiz yine de ona tam olarak güvenemedi. Dedi ki, ey Abbas, onu al götür. Ordunun geçtiği yolun üzerinde, yolun dar olduğu bir yerde durdur. Oradan bütün orduyu görsün. 10.000 kişiyi görsün. Aklı başına gelsin. Gitsin Mekkelilere, ona göre konuşsun. Efendimizin siyaseti. Abbas götürdü ve dar bir yolun dar bir yerinde onu yüksek bir yere çıkardı ve ordunun geçişini izlemesini sağladı. Geçiyordu yüzlerce mücahit. Ebu Sufyan hayretler içindeydi ve bunlar kim diyordu? Falan oğulları diyorlardı kendine. Sonra başkaları geliyordu. Bunlar kim? Filan oğulları. Bunlar kim? Falan oğulları. Çevre kabileler hep katılmışlardı. Sonra öyle bir birlik geliyordu ki göz kamaştırıyordu heybetleriyle. Muhacir ve ensar. 700 muhacir, 4.000 ensar. Bunlar kim dedi Ebu Sufyan? Bunlar Muhammed'in aslanları dediler. Bunlar muhacirdir, ensardır. Bunlar Allah Resulü'nün dava arkadaşları. Onun için canını verecek aslanlar bunlar. Bunları seyredince, şimdi gidebilirsin dediler kendisine. Bıraktılar kendini. Efendimiz dedi ki, git de ki onlara, senin evine, Ebu Sufyan'ın evine sığınanlar emindir. Bir şey yapılmayacak. Kabe'ye sığınanlar emindir. Kendi evine sığınanlar evi emindir. Mescid-i Haram'a sığınanlar emindir. Bir şey yapılmayacak. Dört koldan Mekke'ye doğru girdiler. Halid bin Velid, Zübeyir bin Avvam, büyük komutanlar, dört kolun başında büyük komutanlar. Sa'd bin Ubade, Medine'nin eski büyüklerinden Sa'd bin Ubade. Ensar'ın eski reislerinden. Sa'd bin Ubade o anda yanlış bir laf söyledi. Efendimiz kesin talimat vermişti. Size saldırmayanlara saldırmayacaksınız, bir şey yapmayacaksınız. Kabe'ye girerken kan dökülmeden girilmesini istiyorum. La uqsimu bihazal balad ve ente hillum bihazal balad. Beled suresinde Allah azze ve celle yıllar evvelden haber etmişti. Ve ente hillum bihazal balad. Ey Resulüm, sen bu beledde, bu Mekke'de helalsın. Bu birkaç manaya geliyor. Ente hillun, hil yani helal yani. Sen bu Mekke'de helalsın. Yani ey Resulüm, bu Mekke'nin kafirleri burada senin kanını dökmeyi helal görüyorlar. Sen bu Mekke'de kanı dökülmesi helal görülen birisisin. Bu manaya gelebileceği gibi şu manaya gelme ihtimali de var ve bu ihtimal daha kuvvetli. Gayipten haber veriyor o zaman bu manaya göre. İkinci şimdi söyleyeceğim manaya göre. Gayipten haber vermiş oluyor. Tıpkı sana Rabbin verecek, sen razı olacaksın, sana Kevser'i verdik. Sana buğz edenler, onların sonu yok. Ayetlerinde gayipten haber verildiği gibi bu ayette de gayipten haber verilmiş oluyor. Ve ente hillun bihazel veled, sen bu belette yani Mekke'den helal olacaksın. Yani bu Mekke sana helal olacak. Yani bu Mekke'de adam öldürmek haramdır ama sana birkaç saatliğine helal edilecek. Ente hillun bihazel beled. Bu Mekke'de adam öldürmek haram. Haram bölgesi. Avını öldürmek haram. Avını kovalamak haram. Hatta harem bölgesinin içinde tam sınırında Mekke'nin civarında bir bölge. Harem bölgesi. Tam sınırından dışarıdaki bir hayvana, harem bölgesinin dışındaki bir hayvana ok atmak da haram. Sen harem bölgesinin içindeysen hayvan dışında olsa bile avlaman haram. Fakat ey Resulüm, sana birkaç saatliğine helal olacak. Ve ente hillun bihazel beled. Çünkü başka türlü olmayacak. Mekke Hazreti İbrahim'in hatırası, Mekke putlardan ve putperestlikten temizlenmeyecek. Allah Resulü o yüzden diyordu ki kimseyi öldürmeyin. Size saldırırlarsa öldürebilirsiniz. Saldırı olmadı. Bir tek Halid bin Velid'in girdiği taraftan bir saldırı oldu. Ebu Cehl'in oğlu İkrim'e ve bazıları saldırdılar. Ve iki Müslümanı şehit ettiler. Bunun üzerine Halid bin Velid hücum emri verdi. Onlardan 13 kişi öldürüldü. Bu kadar. Allah Resulü sadece 13 müşriğin öldürülmesiyle Mekke'yi fethetti. Öyle önlemler alıyordu ki Hamidullah'ın tespitlerine göre Beni Kureyza Yahudilerinin idam edilen Beni Kureyza Yahudilerinin saymazsanız 700 kadar Beni Kureyza haini idam edilmişti. O bir savaş değildi, bir mahkeme kararıydı. Kendilerinin istediği hakim Sa'd bin Muaz tarafından böyle hüküm verilmişti. O 700 idamı saymazsanız Peygamberimizin katılmış olduğu bütün savaşlardan veya göndermiş olduğu birliklerin yapmış olduğu savaşlardan bazı rivayetlere göre toplam 150 kişi ölmüştür. Allah Resulü insan ölmesin diye bütün önlemleri alıyordu çünkü o öldürmek için değil diriltmek için geliyordu. İnsanları uyandırmak istiyordu, onun derdi öldürmek değildi. Hepsi teslim alındılar. Efendimiz Mekke'ye girdi. Mekke'ye girerken nasıl girdi? Muzaffer bir komutan olarak değil, bir kul olarak giriyordu. O kadar başını eğmişti ki devesinin üzerinde sakalları devenin örgücüne değecek kadar tevazu içerisinde giriyordu. Devesinin üzerinde sanki mahcup bir insan gibi, bir muzaffer komutan olarak değil, yıllarca kendisine zulmetmiş olanlara hesap sorma günüydü. Ama öyle girmiyordu. Sa'd bin Ubade öyle olacağını zannetmişti. Gün bugündür. Bugün intikam günüdür. Bugün Kabe'de adam öldürmenin helal olduğu gündür demişti. Efendimiz bunu duydu. Derhal görevden aldı onu. Hayır dedi. Gün adam öldürme günü değil. Gün affetme günüdür. Gün bağışlama günüdür. Seni görevden alıyorum. Sa'd bin Ubade Ensar'ın büyüklerindendi. Yerine oğlunu görevlendirdi. Artık komutan değilsin. Oğlun komutan senin yerine. Çünkü korkarım ki sen bu zihniyetle, bu anlayışla, bu niyetle girersen çok adam öldüreceksin. Ben ise Mekke'ye kan dökülmeden girmek istiyorum. Girdi tevazu içerisinde. Elinde asası, Kabe'nin etrafında 7 defa tavaf etti. Tavaf esnasında elindeki değnekle putlara dokunuyordu. Önden dokunduğu putlar arkaya doğru, arkadan dokundukları öne doğru yıkılıyorlardı. Sonra devesinden indi. Kabe'nin içine girdi. İçindeki putları temizletti. Ve sonra herkes dışarıda bekliyor, bütün Mekkeliler. Haklarında hüküm verilecek, idam mı edilecekler, ne yapacaklar? Allah Resulü çıktı onlara, dedi ki ne bekliyorsunuz? Ey Mekkeliler, yıllarca bize zulmettiniz. Bana yapmadığınızı bırakmadınız. Şimdi ne bekliyorsunuz? Beni vatanımdan çıkardınız, öldürecektiniz. Allah beni kurtarmasaydı öldürmüştünüz. Şair dediniz, sihirbaz dediniz, kahin dediniz, her lafı söylediniz, mecnun dediniz. Şimdi ne bekliyorsunuz? Dediler ki, sen kerim bir kardeşimizin oğlusun. Sen kerimsin. Senden iyilik bekliyoruz. Başka bir şey değil. Biz affetmeni bekliyoruz. Allah Resulü buyurdu ki, Yusuf, Yusuf'un kardeşleri Yusuf'a zulmettiler. Yusuf'u zindanı kuyuya atmışlardı ya, o olayı hatırladı Peygamberimiz. Dedi ki, Yusuf'un kardeşlerine dediğini diyorum size. Yusuf'un kardeşleri Yusuf'un kral olduğunu, vezir olduğunu gördükleri zaman demişlerdi ki, Allah seni bizim üzerimize üstün kıldı ey Yusuf. Biz seni kuyuya attık. Allah seni kuyudan kurtardı. Seni Mısır'ın meliki yaptı, veziri yaptı. Seni bize üstün kıldı. Yusuf Aleyhisselam da onlara demişti ki, La tesrib aleykumul yevm. Bugün size kınama yok. Bugün af günüdür. Hepinizi affediyorum. Allah sizi bağışlasın demişti. Bugün af günüdür, size kınama yok. Efendimiz o olayı hatırladı ve onu onlara söyledi. Dedi ki, ben de Yusuf'un dediğini diyorum. Ey Mekkeliler, bugün size kınama yok. Hepiniz serbestsiniz. Hepsi serbest bırakıldılar. Akşam bile olmadı, hepsi iman ettiler. Bütün Mekke la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Bu merhamet karşısında hepsi teslim oldular. Ve Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem onlara dedi ki, hutbe verdi onlara, iki tane hutbe verdi. Ey Mekkeliler, soy sop davası kaldırıldı. Irkçılık davası kaldırıldı. Ya eyyuhannas, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ceannakum şuuben ve kabaila litaarafu. Sonra sizi millet millet, aşiret aşiret yaptık. Ta ki tanışasınız diye, başka bir şey için değil. Yalnız tanışmanız için, üstünlük taslamanız için değil. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en üstününüz, takvaca en üstün olanınızdır. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin ayetini okudu Peygamberimiz. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Arap olmayanın araba üstünlüğü yok. Arap'ın da Arap olmayana üstünlüğü yok. Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün de Türk'e, Türk'ün Arap'a, Arap'ın Türk'e üstünlüğü yok. Siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yok. Üstünlük ancak takva iledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dinin temellerini onlara açıkladı. Ve bu şekilde Mekke fethedildi. Mekke'ye girerken peygamberimize çok zulmetmiş olan ve dinden dönmüş olan, Mekke'deyken iman etmiş ama sonra dinden dönmüş olan birkaç kişi vardı. Mekke'de de mürtet var mı? Var. Abdullah bin Hatal gibiler mürtet olmuşlardı. Efendimiz onun hakkında demişti ki, o şu isimler, bunlardan biri de İkrimeydi, Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Vahşi, peygamberimizin amcası Hamza'yı öldüren, onu öldürten Hint, Ebu Sufyan'ın karısı, böyle bazı isimler. Efendimiz buyurdu ki, onları bulduğunuz zaman öldürün. Fakat bunlar kaçtılar. Bir kısmı yakalandı, idam edildiler. Bir kısmı kaçtı, Ebu Cehil'in oğlu İkrime gibiler. İkrime sonra döndü, tekrar geldi. Yolda başına bir olay gelmişti. Olaydan etkilendi, tekrar döndü geldi. Affetmem dediği insan İkrime. Efendimizin affetmem dediği adam. Döndü geldi. Efendimiz onun geldiğini haber alınca dedi ki, ey kardeşlerim, İkrime, Ebu Cehil'in oğlu İkrime Müslüman olarak geliyor. Onun yanında babasından bahsetmeyin. Henüz daha peygamberimiz Mekke'de. Mekke'yi fethettikten sonra 15 gün kadar kaldı orada. İkrime döndü geldi. Allah Resulü böyle buyurdu. İkrime geliyor, pişman olarak geliyor. Onun yanında babası Ebu Cehil'den bahsetmeyin. Çünkü ölülerden bahsetmek hayatta olanları üzer. Ölüye de ulaşmaz söyleyeceğiniz laflar. Ölülerle uğraşmayın. İkrime geldiği zaman peygamberimiz affetmem dediği o adamı bile affetti ve onu güzel bir şekilde karşıladı. Güler yüzle karşıladı. Yeter ki iman etsin. Yeter ki iman etsin. Öldürmeye gelmemiş. Diriltmeye gelmiş. Ama elbette ki diriltebilmek bazen o diktatör sistemleri devirmekle mümkün. Mekke'yi fethetmeseydi Mekkeliler toptan böyle iman ederler miydi? Düşünürler miydi? Düşünmezlerdi. Bu olay hicretin 8. senesinde gerçekleşti. Yani peygamberimizin peygamber oluşundan 21 sene sonra. 13 sene Mekke hayatı, 8 senede Medine. 8. senede, yaklaşık olarak 630 yılında, miladi olarak 630 yılının Ocak ayının başı. Bazı rivayetlerde 629'un Aralık ayının sonu. Bazı rivayetlerde 630'un başı, ocağın başı. Yani geçtiğimiz hafta bu olay gerçekleşti. 21 sene iman etmeyenler orası fethedildiği zaman düşünmeye başladılar. Bu peygambere karşı konulamıyor. Anladılar. Hazreti İsa bunu haber etmişti. Hazreti İsa da öyle söylüyor. O peygambere karşı konulamayacak. O peygamber. İncil'in haber verdiği ahir zaman peygamberi. O peygamber. Ona karşı konulamayacak. O galip gelecek. Öyle de oldu. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sağlam bir ashab meydana getirmiş, onlarla bu fetihleri gerçekleştirmişti. Ömrünün son 4-5 senesinde bütün Arabistan Yarımadası fethedildi. Bu nasıl gerçekleşti? Bu peygamberimizin takip etmiş olduğu hareket metoduyla, hiç taviz vermiyordu. Dimdik duruyordu. Saldırmıyordu Mekke'de. Saldırılara karşılık da vermiyordu. Sabrediyordu ama hiç taviz vermiyordu. Dimdik duruyordu. eğilmiyordu, renkten renge girmiyordu. Onlardan gibi görünmüyordu. Önce idareyi ele geçireyim, ondan sonra yavaş yavaş İslam'ı anlatırım gibi bir yöntem izlemiyordu. Dobra dobur gerçekleri söylüyordu. İlk zamanlar çok zordu. Peygamberi model, peygamberi hareket metodunun ilk yılları çok zordur. Ama sağlam bir kadro meydana getirir. Ebu Bekirler, Ömerler meydana getirir. Sonra onlarla hızlı bir gelişme sağlanır. Ve hiç kimse anlayamaz. Ebu Sufyan, biraz evvel anlatmış olduğum olayda, ordu 10 bin kişilik ordu onun önünden geçerken şaşırmıştı. Abbas'a dedi ki, Efendimiz'in amcasına, ey Abbas dedi, senin bu kardeşinin oğluna, bu yeğenine ne kadar büyük bir saltanat verilmiş. Abbas dedi ki, bak gene yanlış konuşuyorsun, hala anlamıyorsun, bu saltanat değil, nübüvvet, peygamberlik. Anlamıyorsun hala. Bak bakalım ona, bak nasıl giriyor Mekke'ye, komutan gibi mi giriyor, muzaffer bir komutan gibi mi giriyor, dimdik mi giriyor, tevazu içerisinde mi giriyor, kime ne yapıyor, bak bakalım biraz sonra bak. Hala saltanat diyorsun, anlamıyorsun. Senin gibiler saltanat sürerler. Bununkisi saltanat değil, davası o değil. Kuru ekmek yiyor. Bir adam geldi, fakir bir adam, Mekke'nin fethi sırasında Peygamberimizin karşısında tir tir titriyor adamcağız. 10 bin kişilik bir kuvvetin komutanı, duymayan kalmamış. Efendimiz dedi ki, be hey adam, ne oluyor sana? Neden korkuyorsun? Ben de senin gibi bir kulum. Benim anam kurutulmuş et yerdi. Zengin çocuğu da değilim. Sen neden böyle korkuyorsun? Rahat ol, sakin ol dedi. Adamı rahatlattı. Hiçbir muzaffer adam hali midir bu? Kibirli bir insan hali midir bu? Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'yi de fethediyordu ama hayatı hiç değişmedi. Hiç değişmedi. Onun peygamber olduğunun delillerindendir bu. İsterse Kur'an gibi bir mucizesi olmasın, İsterse elinden su fışkırmasın, İsterse hurma kütüğü inlemesin, İsterse gökteki ay yarılmasın, İsterse o ona verilen yüzlerce hissi mucizeler, gözle görülen o mucizeler isterse verilmesin, Peygamberimizin hayatının hiç değişmemesi bir mucizedir. Mekke'deki hayatı neyse, Medine'de de aynı hayat. İslam devletini kuruyor, Mekke'yi de fethediyor. Hazreti Ömer bir gün Peygamberimizin evine giriyor. Peygamberimiz hasırın üzerinde yatmış, vücuduna hasırın izleri çıkmış. Bakıyor ki Hazreti Ömer, bir yatak bile yok. Bakıyor, yiyecek bir şey de yok. Bir kenarda biraz ağaç yaprakları var, bir avuç kadar da arpa var. Bir de bir duvara asılmış bir deri parçası var. İnsanın yiyebileceği bir şey yok. Ağlamaya başladı Hazreti Ömer. Efendimiz dedi ki, ya Ömer, neden ağlıyorsun? Hazreti Ömer dedi ki, nasıl ağlamayayım ya Resulallah? Bir baksana haline. Bizans'ın kralları şöyle yaşıyor. İran'ın kralları böyle yaşıyor. Yemen'in kralı böyle yaşıyor. Sen ise böyle yaşıyorsun. Sen bütün bölgenin aynı zamanda hükümdarısın. Hem Resulullah'sın. Bu kadar çile çektin. Hala aynı şekilde yaşıyorsun. Hala hasırın üzerinde yatıyorsun. Efendimiz buyurdu ki, ya Ömer, istemez misin dünya onların olsun, ahiret de bizim olsun? İstemez misin? Bırak bu dünya fani. Bırak dünya onların olsun ey Ömer. Onlar bu dünyaya tapmışlar. Bırak bu dünyalarını yaşasınlar. ben bu dünya için gönderilmedim. Hazreti Peygamber eğer sahte bir peygamber olmuş olsaydı, güç ve kuvveti eline aldığı zaman lüks bir hayat yaşardı. Ama öyle değil, hiç hayatını değiştirmedi. Demek ki derdi saltanat değildi. Demek ki derdi mal mülk değildi. Kıymetli kardeşlerim, bugün İslam'ın yükselişi nasıl olacak? Peygamberimizin döneminde böyle yükseldi. Mücadele edildi. Dik duruldu, taviz verilmedi. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkıldı. Başka bir dava öne sürülmedi. Arabistan'ı kalkındıracağız gibi, büyük Arabistan gibi, ahlaklı toplum gibi, fakir fukara davası gibi, milliyetçiyim ya da sosyalist ya da ahlakçı bir dava olarak ortaya çıkmadı. La ilahe illallah diyerek ortaya çıktı. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı dedi. Ondan başka ilah yok dedi. O şekilde ortaya çıktı. Bugün de İslam'ın yükselmesini aziz olmayı isteyenler aynı peygamberi metodu izlemek zorundadırlar. Hem zelil olmaktan kurtulmak istiyorlar Müslümanlar, hem de peygamberi metodu izlemiyorlar. Peygamberi metodu izleyin. Zelil olmaktan kurtulacaksınız, aziz olacaksınız. Mahkum olmaktan kurtulacaksınız, hakim olacaksınız. Peygamberin hayatına bakın, ispatı orada. Peygamberi metodun ilk yılları zordur, sonrası kolaydır. Peygamberi metodun dışındaki diğer metotlar, ilk yılları kolaydır, sonrası sonuçsuzdur. Hedefine varmaz. Çünkü sağlam değildir. Ve Allah Resulüne gelip gel anlaşalım diyorlardı. Efendimiz saldırmıyordu da anlaşmıyordu da onlarla. Mekke'de ilk yıllarında güçsüzken veddu lev tudhin feyuthinun, istediler ki yumuşak olasın ılımlı Müslüman, onlar da sana karşı ılımlı olacaklar. Böyle istiyorlar. Allah onların planını bize açıklıyor. İstiyorlar ki ılımlı olasın, onlar da sana karşı ılımlı olacaklar. Fela tuti'l mukezzibin, o kafirlere itaat etme. Ilımlı olma. Hakikatleri söylemeye devam et. Kıymetli kardeşlerim, İslam'ın yükselmesini istiyorsanız peygamberi hareket modeli izlemek zorundasınız. İslam'ın yükselmesini istiyorsanız la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmak zorundasınız. İslam'ın yükselmesini istiyorsanız kadrolar yetiştirmek zorundasınız. Allah nasıl zafer vereceğini bize açıklıyor. İnna Allah la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfusihim. Allah bir millete verdiklerini değiştirmez. Ta ki o millet kendini değiştirene kadar. Bir millete vermiş olduğu nimet, devlet de olabilir bu. Ahlaklı veya ahlaksız bir toplum, her ne ise, Allah bir millete verdiğini değiştirmez. Ancak o millet kendini değiştirir, Allah da onlara verdiğini değiştirir. Yani Allah kötü bir toplumu birdenbire iyileştirmez. O toplum kendini, nefislerini değiştirir. Allah da onlara verdiği devleti değiştirir. Allah'ın sünneti bu, adeti. Allah'ın daima takip ettiği adeti, kanunu bu. Bu kanuna göre toplumları değiştiriyor veya değiştirmiyor. Toplum kendini değiştirecek, Allah da o topluma verdiği nimeti değiştirecek. Böyle bir yol izlemeyenler İslam'ın yükselmesi için ne kadar dua ederlerse etsinler, o dualar kabul edilmeyecek. Peygamberi bir metot izlemek zorunda Müslümanlar. Dünyayı ahiretin önüne geçirmeyi bırakmak zorunda Müslümanlar. Yeter artık şu dünya perestlik. Peygamberimiz buyuruyor. Bir zaman gelecek. Bugünleri söylüyor yani. Merak ediyoruz mesela. Hadislerde hepsi var. Merak ediyoruz mesela. Müslümanlar neden bu duruma gelmişler? Merak ediyoruz. Hadis bize cevap veriyor. Bir zaman gelecek. Başka milletler üzerinize saldıracaklar. Yemeğe saldırır gibi size saldıracaklar. Sizden çekinmeyecekler. Dediler ki ya Resulallah, ileride sayımız azalacak mı? Ondan dolayı mı bizden çekinmeyecekler? Dedi ki hayır, aksine sayınız çoğaldıkça çoğalacak. Çekirgeler kadar çok olacaksınız ama dünyada kıymetiniz kalmayacak. Neden ya Resulallah dediler? Buyurdu ki çünkü kalbinizde vehn olacak. Vehn nedir dediler? Vehn aslında zafiyet demek. Hepsi de Arap, Arapça biliyorlar ama sordular hangi zafiyet yani? Zafiyetten zafiyete fark var. Hangi zafiyet? Vehn nedir ya Resulallah? Buyurdu ki kerahiyetul mevt ve hubbu dünya. Ölüm korkusu ve dünya sevgisi. Bu kalbinizde olduğu zaman dünyada kıymetiniz kalmayacak. Çünkü dünya sevgisiyle görevinizi yapmayacaksınız. Gece gündüz dünya için çalışacaksınız. O zaman dünyadan dünyaya böyle tapınca, bir başka hadisteki ifadesiyle şanları, şerefleri, malları olacak. Bir zaman gelecek. İnsanların şanı, şerefi, malları olacak. İnsanların kıbleleri, kadınları olacak. Kadınlarına doğru dönecekler. Bunlarda zerre kadar hayır yoktur buyurdu. Böyle olacak, dünyayı sevince bu sevgiler kalbe girecek. Ölüm korkusu kalbe girecek. İşte o zaman başka milletlere karşı güçleri kalmayacak ve o milletler onlara saldırmaktan çekinmeyecekler. Allah Resulü bize haber veriyor. İleride başımıza gelecek olanları ve sebebini, mikrobu bize söylüyor. Mikrop bu. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu Müslümanların gerilemesine sebep olacak. Aziz iken zelil olacaklar. Hakim iken mahkum olacaklar. Sebebi bu. Başka sebepler aramayın diyor yani. Sebep bu. Bunu halledeceksiniz. Nefsinizi değiştireceksiniz. Ve Kur'an'ı hayatınızın bütün alanlarında yaşanacak bir kitap olarak göreceksiniz. Yalnızca namaz kitabı olarak değil, doğumunuzdan ölümünüze kadar ne varsa hayatınızda, bütün meselelerde Kur'an'a göre bir hayat, Kur'an'ı hiçbir meselede terk etmemek. İslam'ın yükselişi bütün dünya için hayırlıdır. Müslümanlar bütün dünyadan mesuldür. Biz ümmetiz. Ümmet demek yeryüzünde sorumlu olan topluluk demek. Yeryüzünün sorumluları, başlarında bir liderleri olan ve görevlendirilmiş olan, yeryüzünde görevli olan topluluk demek. Biz bir ümmetiz. Biz ümmeti Muhammediz dediğimiz zaman bunun manası bu yani. Yani biz yeryüzünde görevlendirilmiş olan topluluğuz. Dolayısıyla Allah seni ümmet olarak yarattı. Sana bir görev verdi. İslam medeniyeti kurma görevi verdi. ümmet olacaksınız ve bir medeniyet kuracaksınız. Senin ne işin var Avrupa Birliği'nde? Sen Avrupa'yı fethetmek üzere görevlendirilmiş bir ümmetsin. Sen ümmetsin. Sen üstünsün. Ve entumul a'lâvne in kuntum mu'minin. Müminseniz üstünsünüz. Değerler olarak üstünsünüz. İnanç olarak üstünsünüz. Siz her yönüyle onlardan üstünsünüz. Teknoloji medeniyet değil ki. Teknolojide de üstün olmalı Müslümanlar ama o meselenin başka bir boyutu. Fakat medeniyet değil teknoloji. Bilim medeniyet demek değil. Sen değerler olarak üstünsün. Sen ne işin var Avrupa Birliği'nde? Özgürlük için mi? Onlar çifte standartçıdırlar. Hala anlamadın mı? İşlerine gelmediği zaman özgürlüğü unuturlar. Baskı yapmaya başlarlar. Darbecileri desteklerler. Hala anlamadın mı? Müslümanlar yeryüzüne hakim olmak zorundadırlar. Çünkü Allah Azze ve Celle bu dini bunun için gönderdi. Başta söylediğim gibi huvellezî ersele resûlehu bilhudâ ve dînil hak. O Allah ki Resulünü hidayetle gönderdi, hak din ile gönderdi. Liyuzhirahu aleddini kulli, bütün dinlere galip gelsin diye. Bütün dinlere üstün gelmek için Allah bu dini gönderdi. Dolayısıyla sen başkalarının kuyruğu olamazsın. Ve eğer yeryüzünde medeniyetler çatışması istenilmiyorsa tüm dünyanın bir medeniyete sahip olması gerekir. İki medeniyet var olduğu müddetçe medeniyetler çatışması kaçınılmazdır. Çünkü medeniyetler arasındaki fark gerçektir. Suni değildir. Hakikaten medeniyetler arasında fark vardır. Medeniyetler arasındaki fark büyüktür. Küçük değildir. Hakikaten büyüktür. Tevhid ile teslis arasındaki fark gerçekten büyüktür. O yüzden hiçbir zaman medeniyetler ittifakı mümkün değildir. Çünkü medeniyetleri inançlar meydana getirirler. İnançlar ittifak etmezler. İnançlar çatışırlar. Eğer medeniyetler çatışması istenilmiyorsa o zaman tek bir medeniyet kurulmalı. Ve o medeniyet Allah'tan gelen medeniyet olmalı. İslam'ın yükselişi dünyanın kurtuluşudur. Medeniyetler çatışmasının da kurtuluşu ondan kurtulmak için şarttır. Ve bu din tekrar yükselmeye başladı. Peygamberimizin hadisiyle konuşmayı bitireyim. Bedel İslam garibe. İslam garip olarak başladı. Garip olarak başladı. Ve seyaudu kema beda garibe. Ve tekrar garip hale döner. Yaudu kelimesinin manası bu. Tekrar garip hale döner. Ama yaudu kelimesi yuidu manasında da kullanılır. İf'al babından Arapça okuyanlar anlar. Mana şöyle oluyor yani. Tekrar garip hale döner. Ama tekrar başlar. İade. Yuidu. Eski hale döner ama tekrar başlamak üzere. Biz öyle olduk. 18. asır, 19. asır. Daha kötüye, daha kötüye gittik. 20. asır en kötü asır oldu. Hakikaten de garip hale döndük. Ama yine gerçekten de Peygamberimizin buyurduğu gibi tekrar başladı. Şu anda dünyanın her tarafında hareket başladı. Ve şu anda İslam alemi ümidi yaşıyor, Batı alemi korkuyu yaşıyor. Şu anda oralarda böyle toplantılar, konferanslar, sohbetler, mahallelerde, birçok sokakta İslam aleminde böyle dersler, tefsir dersleri, hadis dersleri yapılırken, Müslümanlar uyanırken, kendilerine, özlerine geri dönerken, garip hale dönmüş olan Müslümanlar yeniden başlarken, onlarda böyle bir nesil yok. Yeniden başlama değil, tam tersine Peygamberimiz hadislerde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geleceğini haber veriyor ve İsa gelecek, domuzu öldürecek ve haçı kıracak, yani Hristiyanlığı bitirecek. İsa gelecek, Hristiyanlığı bitirecek, Yahudiliği de bitirecek, Deccal'ı öldürmekle. Çünkü Deccal Yahudilerden olacak. Yahudiliği bitirecek, domuzu öldürecek, Deccal'i öldürecek, haçı kıracak. Yani ey Hristiyanlar, ben çarmıha gerilmedim, yalan söylediniz, Allah beni kurtardı, yükseltti ve dininizin temeli yanlış. Güya ben çarmıha gerildim ve benim sayemde siz de günahlardan kurtuldunuz. Öyle iddia ediyorsunuz. Dininizin temeli yanlış. Ben çarmıha gerilmedim diyecek, haçı kıracak, domuzu da size helal kılmamıştım, yalan söylediniz diyecek, domuzu da öldürecek, Hristiyanlığı bitirecek ve samimi Hristiyanlar İslam'a girecekler, Müslümanlaşacaklar ve İslam'ın yükselişi böyle devam edecek. Bir ara dönem oldu. 19. asır, 20. asır kötü bir dönem. 1800'ler, 1900'ler kötü bir dönem atlattık. Fakat elhamdülillah dünyanın her tarafında yeniden İslam'a uyanış başladı. Artık Müslümanlar özlerine dönüyorlar. Yeniden İslam'ı yükseltiyorlar ve artık aşağılık kompleksinden kurtuluyorlar ve medeniyet ile modern hayatın farkını anladılar. Batının modern olduğunu ama medeni olmadığını anladılar. Kendilerine dönüyorlar. Allah Azze ve Celle bu günleri de bize gösterdi çok şükür. Her ne kadar henüz bütün dünyada İslam'ın hakimiyetini görmediysek de hiç olmasa ilkbaharın kokusunu duyduk. Bizden evvelki büyüklerimiz kışın gelmişlerdi. 1900'lerin Müslümanları kışın geldiler. İslam'ın yükselişini değil çöküşünü gördüler. Ümmetin yükselişini, uyanışını değil uyuduğunu gördüler. Onlar kışın gelmişlerdi. Baharı görmediler. Biz de baharı görmediysek de baharın alametlerini gördük. Her tarafta İslam'ı uyanışı gördük. Hiç olmasa Rabbim bize bunu nasip etti. Bu yükselişin içinde bütün Müslümanlar yer almak zorundadırlar. Allah Azze ve Celle İslam'ın yükselişi için gayret gösteren kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Sabırla dinlediğinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Allah rahmeti üzeriniz olsun.